Ayrım altı, Sarıkamış dramı, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 48. 23 Ocak 1913 günü çok ilginç bir hükümet darbesi yapılır. Yarbay Enver Bey bir kır ata biner, yanında bulunan 15-20 kişiyle Bab-ı Ali'deki Bakanlar Kurulu'nun toplandığı binaya gelir. Enver Bey ile İttihat ve Terakki'nin eli tabancalı 4 silahşörü toplantı odasına dalarlar. Harbiye Nazırı yani Milli Savunma Bakanı ve Başkomutan Vekili Nazım Paşa öldürülür. Enver Paşa şaşkın Sadrazam Başbakan Kamil Paşa'ya zorla bir istifa dilekçesi yazdırır. Dilekçeyi alır doğruca saraya gider. Padişah Mehmet Reşat'a verir ve Mahmut Şevket Paşa'nın sadrazamlığa getirilmesini ister. Padişahın tepkisi, peki öyle olsun, hayırlı olsun gibi bir gevelemedir. Hürriyet kahramanı Enver Bey tek başına hükümet devirmiş, tek başına hükümet kurmuştur. Ünü iyice yayılır. Ününü arttırmak umutsuz halka bir zafer armağan etme arzusuna kapılır. Bir plan hazırlar. Sözü geçer duruma geldiği için birçok aksaklıklarla dolu plana kimse itiraz edemez uygulanır. Trakya'nın Marmara kıyısına Şarköy'e bir çıkartma yapılır. Ama Çatalca önlerindeki Bulgarları arkadan kuşatmaktır. Çıkartma tam bir fiyaskoyla sonuçlanır. Makedonya'daki çete vuruşmalarında ve Trablusgarp'taki gerilla savaşında başarılı olan Enver Bey'in biraz büyükçe bir askeri harekatı planlamada yetersiz olduğu anlaşılır. Ama üstünde durulmaz. Bu günlerde Edirne'de düşer barış yapılır. Edirne ve ilçeleri Bulgaristan'a bırakılır. Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni sınırı Trakya'da Midye-Enez çizgisinden geçer. Trablusgarp gitmiş, Trakya'da bir karış toprak kalmıştır. Afrika ve Avrupa'daki topraklarını yitiren imparatorluk bir Asya devleti olmuştur. Derken Balkan Savaşı galipleri Makedonya ve Trakya'daki Osmanlı topraklarını paylaşırken aralarında anlaşmazlık çıkar. Yunanistan ve Sırbistan birlikte Bulgaristan'a çullanırlar. Bulgaristan güç durumda kalır. Trakya'daki kuvvetlerini çekerek Yunan ve Sırp baskısını önlemeye çalışır. Barış yaptığını düşünerek Trakya'yı boşaltır. Fırsattan yararlanmak isteyen Osmanlı ordusu direniş görmeden ilerlemeye başlar. Ordu birlikleri bir an önce Edirne'ye girmek için yarışırlar. Enver Bey Edirne'ye ilk giren birlikte olmayı başarır. Adı artık Edirne Fatihi'dir. İttihat ve Terakki Cemiyeti ile basın Enver Bey'i propaganda konusu yaparlar. Halk bunca bozgun arasında bir kahramana kavuştuğundan sevinçlidir. Yarbay Enver Bey'in önündeki bütün kapılar açıktır artık. Yaptığı hükümet darbesiyle İttihat ve Terakki Cemiyeti iktidara gelmiştir. Meclis kapalıdır ve şimdilik yeni seçimler söz konusu değildir. Padişah gölgedeki bir adamdır. İttihat ve Terakki'yi iktidara getiren Enver Bey, kendisi işin başında olmak ister. Hükümet devirip hükümet kuran kişiye engel olacak kimse de yoktur ortalıkta. Olsa bile Enver Bey'in eli tabancalı silahşörleri vardır. Bir gün Sadrazam Said Halim Paşa'nın odasına girer, askerce selam verir ve bir koltuğa oturduktan sonra İzninizle ben artık orduyu idare etmek, kabinenize girerek harbiye nazırı olmak istiyorum der. Sadrazam bu tepeden inme ziyaretin ve beklenmedik isteğin bocalaması içindedir. Enver Bey sözlerini sürdürür. Balkan Savaşı orduyu mahvetti. Ordunun yeniden düzenlenmesi ve canlandırılması için şimdiye kadar bir şey yapılmadı. Bu gidişle yapılacağı da yok. Benim ve arkadaşlarımın kararı ve halkın isteği üzerine harbiye nazır olmak zorundayım. Sizden ricam bu isteğimi gün geçirmeden yerine getiriniz. Sadrazamın şaşkınlığı geçmemiştir, ne diyeceğini bilemez. Fakat siz daha çok gençsiniz. Harbiye nazırlığı için biraz daha sabretseniz sözleri ağzından dökülür. Enver Bey sabırsızdır. Gerçi harbiye nazırı olmak için hem yaşı hem rütbesi küçüktür. 32 yaşında genç bir yarbaydır. Kısa sürede yaşlanmak elinde değildir. Fakat rütbesini yükseltme gücüne sahiptir. İşi kılıfına uydurmak kolaydır. Birden 2 yıl önceki Trablusgarp'taki hizmetleri akla gelir. Trablusgarp'ta yüzlerce subay çarpıştığı halde gösterdiği başarıdan ötürü yalnız onun kıdemine 3 yıl eklenir. Enver Bey 13 Aralık 1913 günü yarbaylıktan albaylığa yükselir. Orduda o kadar paşa yani general varken bir albayın hepsinin üstüne çıkıp harbiye nazırı olması hoş olmayacaktır. Ne var ki daha yeni albay olmuştur. Aranır taranır bir gerekçe daha bulunur. Aynı zamanda harbiye nazırı İzzet Paşa görevden alınır ve 1 Ocak 1914 günü şu resmi tebliğ yayımlanır. Harbiye Nazırı İzzet Paşa Hazretlerinin istifa etmesi üzerine Trablusgarp'taki üstün hizmetlerinden dolayı 3 yıl kıdem zammı alarak albaylığa yükselen Enver Bey'in Balkan Savaşı'nda gösterdiği fedakarlığın ödülü olarak kıdemine 3 yıl daha eklenmek suretiyle albaylıktaki en az bekleme süresi doldurmuş olmasına dayanılarak albaylıktan Tuğ Generalliğe yükselme tüzüğü uyarınca Tuğ Generallikle Harbiye Nazırlığına atanmasına. Böylece Enver Bey 18 gün içinde yarbaylıktan generalliğe yükselerek hem paşa hem de harbiye nazırı olur. Onun paşa olduğunu gazetelerden öğrenen Padişah Mehmet Reşat tutar bir de büyük rütbede bir nişan verir. Hürriyet kahramanı Bey bundan böyle göğsü önemli bir nişanla süslü harbiye nazırı Enver Paşa'dır. Bu arada Yarbay Cemal Bey de aynı şekilde rütbe alarak Bahriye yani donanma nazırı Cemal Paşa olur. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin sivil önderlerinden Talat Bey ise dahiliye yani İçişleri Nazırı olarak kabinededir. Böylelikle cemiyetin sivrilen üç adamı devletin köşe başlarını tutmuştur. Bir süre sonra Talat Bey Sadrazam Talat Paşa olacak ve üçlü diktatörlük kurulacaktır. Fakat ipler daha çok Enver Paşa'nın elinde olacaktır. Rekor yükseliş ulaşılan yer Enver Paşa için yeterli değildir. 5 gün sonra yeni bir atama daha yapılır. 6 Ocak 1914 günü Enver Paşa Genelkurmay Başkanı olur. Osmanlı orduları ve donanması 33 yaşındaki Harbiye Nazırı ve Genelkurmay Başkanı Enver Paşa'nın avucunun içindedir. Bir ay içinde de görkemli bir düğünle 15 yaşına basan nikahlı Naciye Sultan ile evlilik yaşamı başlar. Enver Paşa'nın ününe ve unvanlarına bir yenisi daha eklenir. Damadı Şehriyari, yani padişahın damadı. Enver Bey'in birdenbire general, harbiye nazırı, genelkurmay başkanı ve padişahın damadı oluşu Alman basınında, Alman genelkurmayında ve özellikle Alman Kaiseri 2. Wilhelm'de geniş, heyecanlı yankılar uyandırır. Dünyanın büyük bir savaşa doğru sürüklendiği günlerde Osmanlı İmparatorluğu'nun Almanya hayranı genç bir subayın eline geçmesi Almanları çok memnun etmiştir. Türk ve Alman basınındaki övgüler, göze girmek isteyenlerin kutlama mektuplarındaki ve ziyaretlerindeki gurur okşayıcı sözler Enver Paşa'nın egosunu kamçılar. Bu sırada çevresindeki dalkavuklar halkası giderek genişler. Kaşındaki beyazlığın cihangirlik belirtisi olduğu görüşü işlenmeye başlanır. Bu kadar kısa zamanda bu kadar yükseliş, bu kadar ün başka neyle açıklanabilir? Dalkavuklar inandırıcı olmayı başarırlar. Enver Paşa'nın çocukluğundan beri aşırı ölçüde kadere inanan bir yanı vardır. Dindar oluşunun kaderciliğinde etkisi büyüktür. Bu tür inanışlara açık olan içi dünyasını bir falcı kadının gelecekten verdiği haberleri doldurmaya başlar. Enver Paşa, Koca Mustafa Paşa semtinde oturan Hadiye adındaki bu falcı kadını İstanbul'a ilk geldiği yıllarda tanımıştır. Falcı kadın aynı zamanda hocadır, yani geniş bir din bilgisi vardır. Enver Bey'in iç dünyasını bütün incelikleriyle anlamış, ondaki sınırsız cesareti sezmiştir. Enver Bey'in zaman zaman kendisine akıl danışması, falcı kadına parlak gelecekten haberler verme fırsatı verir. Babı Ali baskınından önce hükümet darbesinin başarıya ulaşacağını bu kadın bilmiş, Enver Paşa'ya şöyle demiştir. Yürü, atıl, senin önünde açılmayacak kapı yoktur, ordulara komuta edecek dünyaya egemen olacaksın. Falcının söylediklerinin bir kısmı şimdi gerçekleşmiştir. Dünyaya egemen olmaya gelince önünde Napolyon örneği vardır Enver Paşa'nın. Hem Napolyon ile aralarındaki benzerlik yabana atılır gibi değildir. Askeri öğrencilik yıllarından bu yana hayranı olduğu Napolyon'un çağdaş kopyası olmaktadır gitgide. Napolyon'da kendisi gibi orta gelirli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş, ilkokuldan sonra askeri okullarda okuyarak subay çıkmıştır. İkisinin de ilk subaylık yılları çarpışmalarla, devrim, karşı devrim çalkantılarıyla geçmiştir. Napolyon da bir devrimden sonra çok genç yaşta general olmuş, bir hükümet darbesi yaptıktan sonra devleti ele geçirmiştir. Napolyon diktatör olduğunda 30 yaşındadır. Buraya kadar ikisinin yaşamında çarpıcı bir benzerlik vardır. Bundan sonra Napolyon'un yaşamı yükseliş ve düşüşlerle doludur. Dünyaya egemen olmuş fakat sürdürememiştir. Enver Paşa'nın dünyaya egemen olduktan sonra egemenliğini sürdürme şansı kuvvetlidir. Çünkü Napolyon İstanbul'a sahip olan dünyaya egemen olur demiştir. İstanbul'a sahip olamadığı için tepe taklak gitmiştir. Oysa İstanbul zaten Enver Paşa'nındır. Geriye dünyaya egemen olmak kalmaktadır. Sonra Napolyon Fransa'dan kalkmış, Mısır, İspanya, İtalya, Almanya, Avusturya, Polonya ve Rusya'yı ele geçirmiş fakat tutunamamıştır. Zira bu yerlerle Fransa arasında bir kültür, bir dil bağı yoktur. Oysa Enver Paşa Kafkasya'da, Orta Asya'da yaşayan milyonlarca Türk'e uzanacak. Halifenin sağ kolu olarak Mısır, Arabistan, İran, Afganistan ve Hindistan'da yaşayan 100 milyonu aşkın Müslümanı birleştirecektir. Napolyon'la oranla şansı çok büyüktür. Enver Paşa iç dünyasına yerleşen Napolyon kompleksini gizlemez. Çevresini Napolyon'un resimleriyle, küçük heykelleriyle süsler. Bu tutumu bazen öyle sıkıcı olur ki yakınındakiler ardından ona bir ap takmadan edemezler. Napolyoncuk. Ne var ki Enver Paşa zamanla Napolyon'u küçümsemeye başlayacaktır. Dipnot. Enver Paşa 1 Mayıs 1920 günü Moskova'daki misafirler konağının penceresinden işçi bayramı nedeniyle Kızıl Meydan'a akan yüz binleri seyrederken elindeki Napolyon albümünün üstüne şunları yazacaktır. Beni de Napolyon'a benzetmişlerdi, kabul etmem. Çünkü ben ikinci adam olamam. İşin garibi Osmanlı İmparatorluğu'nu 4 yılda eritip tükettikten sonra yurt dışına kaçarak sığındığı Rusya'da ikinci adam olamam diyebilmesiydi. Kendi hazırladığı onca felakete rağmen Moskova'da gözünün hala yükseklerde oluşu gerçekten ilginç bir kişiliği yansıtıyordu. Dünyaya egemen olmak ateşiyle yanıp tutuşan Enver Paşa kaderini Almanya'ya bağlar. Kurduğu kombinasyonla devleti Almanya'nın yanında savaşa soktuktan sonra yasal olarak başkomutan olan padişahın vekili sıfatıyla Türk ordularının ve donanmasının başkomutanı olur. Genelkurmay başkanlığını Alman generali Brunsart von Schellendorf'a bırakır. Şimdi cihat da ilan edilmiştir. Böylece Harbiye Nazır ve Başkomutan Vekili ve Padişah'ın damadı Enver Paşa düşlerini gerçekleştirmek için uygun ortama kavuşmuştur. Üstelik atılacağı serüvende Tanrı'nın kendisine yardımcı olacağına içtenlikle inanmaktadır. Bunun da ötesinde Tanrı tarafından görevlendirildiği inancı iç dünyasına iyice yerleşmiştir. Bir gün çok sevip saydığı Üsküplü Necip Bey'e, ''Ben Allah tarafından büyük Türk Hakanlığı kurmakla görevlendirildim.'' diyerek bu sırrını açığa vurur. Padişah Mehmet Reşat 3 gün sonra ordusuna ve donanmasına savaş çağrısında bulunurken, ''Rus askerleri doğu sınırlarımıza saldırdı. Fransa ve İngiltere donanmaları birlikte Çanakkale Boğazı'nı, İngiliz gemileri Akabe'yi topa tuttular.'' demişti. Ama Irak topraklarından hiç söz etmemişti nedense. Oysa Osmanlı egemenliği altındaki Irak toprakları 10 gündür İngiliz askerlerinin savaş anılarında yer almaya başlamıştı. İngiliz albayı W.S. Packman günlük anılarını topladığı deftere bu akşam şunları yazıyordu. Sannaye, 15 Kasım 1914. Piyade ile ilerleyen doktorlar, Hintli operatör yardımcıları, sedye taşıyıcılar, Türklerin ilk önemli direnişinin şaşkınlığı içindeydiler. Mermiler vızıldadıkça sedye taşıyıcılar bocalıyorlar, sağa sola kaçışıyorlardı. Genç doktorlar önce onları yatıştırıyor, sonra yeniden yaralı aramaya başlıyorlardı. Her yerden acılı insan sesleri, iniltiler yükseliyordu. Çevrede ölenler görülüyordu. Dorset alayından bir yüzbaşı yaralanmış, acıyla gözlüğünü düzeltmeye çalışıyordu. Ölürken gözlüğü de düştü. İngiliz eri D. Holzmeyer'in anı defterinin bugünkü sayfası ise şöyle başlıyordu. 15-11-1914 Sanayih'ten. İnsanlar yere yıkılıyorlardı. Bazıları elleriyle karınlarını sıkıyorlardı. Gurkaların, Pencaplıların koyu renkli yüzlerinde tuhaf, korkulu bir görünüş vardı. Tepeden aşağı kurşun yağmuruna doğru koşmak bir yüzyıl gibi uzun geldi bana. Göremiyordum. Belki de gözlerimi kapadığımdan göremiyordum. Bilemiyorum. Korkunçtu. Acı çığlıklar, tüfek sesleri, makineli tüfek takırtıları, üst üste yığılan ölüler. Ayağım ölülere takılıp sendeleyince korktum. Ölülerin üstünden atlayıp oradan uzaklaşmak için kurşunların durmasını nasıl da istiyordum. Garip bir baş dönmesi oldu, düştüm, vurulmuştum. Bugünkü cephe raporunda ise çarpışmalardan daha çok arazi yapısı ve iklim koşullarına ağırlık verilmişti. 15 Kasım sabahı General Delamain'in eski kurtlarından oluşan 3 tabur ile 2 dağ topu bataryası Sanayih'ten ayrıldı. Sayhan'da bulunan Türklere 250 yitik verdirdikten ve savunma mevzilerini sarstıktan sonra aynı akşam geri döndü. İlk kez karşılaştıkları serap denilen olağanüstü olay savaşçılarımızı şaşırttı. Bir süre önce yağan yağmurdan her yer inatçı, yapışkan bataklığa dönüşmüştü. Kuru yerlerde aynı topraklar çamurun tam tersine çok tozluydu. Serap ise bu ülkenin bir başka tersliğiydi. 2-3 kilometre uzaklıktaki her cisim şaşırtıcı biçimde görünüş değiştiriyor, savaşçılara yanlış algılar veriyordu. Hayvanlar insan gibi görünüyor, ağaçlar, tepe, çalılıklar ve kuşlar süvari oluyordu. Mezopotamya genelde bilardo masası gibi düzdü ve ırmaktan uzaklaştıkça hiç ağaç görülmüyordu. Bunların sonucunda çevredeki birkaç cismin yarattığı serap insana büyük yalnızlık duygusu veriyordu. Dayanılmaz, boğucu sıcak vardı. Aşırı sıcak yüzünden savaşçılarımız çok sıkıntı çekiyorlardı. İngiliz askerlerinin anılarını, komutanların cephe raporlarını yazdıkları yer Sannaye, Basra Körfezi'nden biraz içeride ve Osmanlı topraklarındaydı. İngilizler buralara kadar nasıl gelmişlerdi? Bunu belirtmek için biraz gerilere gitmek gerekiyordu. İngiltere petrol ihtiyacının 1/4'ünü Orta Doğu'dan, özellikle Basra Körfezi'ndeki Abadan'dan sağlıyordu. Basra Körfezi Osmanlı egemenliği altındaydı. Fakat petrol kuyularının, boru hattının ve rafinerinin bulunduğu Abadan, Muammerah şeyhine aitti. İngilizlerin kurduğu Anglo-Persian Oil Company şirketi petrolleri işletiyor, karşılığında şeyhe bir miktar altın para veriyordu. Alman subaylarının Osmanlı ordusunda önemli komutanlıklara getirilmesi, donanmanın Alman amiraline teslim edilmesi İngilizleri tedirgin etmişti. Osmanlıların er geç Almanya'nın yanında savaşa katılacağını düşünen İngiltere, petrolünü korumak amacıyla sömürgesi olan Hindistan'da bir kuvvet hazırlamıştı. Bu kuvvetin içinde küçümsenemeyecek sayıda Hint Müslümanı vardı. Dipnot günümüzdeki Pakistan ve Bengaldeş devletlerinin Müslüman halkı. Ekim ayı ortalarında Bombay'dan gemilerle yola çıkan kuvvet Bahreyn adaları yakınına gelerek demirlemiş, Osmanlılar savaşa katılır katılmaz Basra Körfezi'ne doğru ilerlemeye koyulmuşlardı. Körfezin başında çok eski yıllardan kalma küçük bir kent vardı. Fav. İngilizlerin Bahreyn adalarında yığınak yaptıkları öğrenilince savunma hazırlıklarına girişilmiş ve Fav'ın minik kalesine 4 top yerleştirilmişti. 6 Kasım 1914 sabahı Fav önlerine gelen bir İngiliz savaş gemisi kaleyi topa tutmuş, kısa zamanda 4 topu susturmuş, bir avuç Türk savaşçısını kalenin yıkıntıları arasına gömmüştü. İngilizler kaleyi yerle bir ettikten sonra çıkartma yapmışlar, gümrük müdürlüğü binasında sahipsiz kalan Türk bayrağını indirip yerine dalgalandığı topraklarda hiç güneş batmayan 5 kıtaya yayılmış İngiliz bayrağını asmışlardı. Ertesi gün İngiliz öncü birlikleri küçük ırmak gemilerine bindirilmiş, Sat Irmağı'nda Basra kentine doğru ilerlemeye başlanmıştı. Fav'ın kuzeyindeki Sanayeh'te karaya çıkılmış ve çadırlı ordugah kurulmuştu. 11 Kasım günü Şafak'la birlikte 400 kişilik bir Türk kuvveti Sanayeh'e baskın yapmıştı. Ne var ki İngiliz altınları Araplar arasında iyi iş görüyordu. Casuslar baskın yapılacağını haber vermişlerdi. General Delamain her türlü hazırlığını yapmış, beklemeye koyulmuştu. Saldıran Türk savaşçıları pusuda bekleyen İngiliz birliklerinin ani ateşiyle karşılaşmışlar. Deyim yerindeyse baskın yapıyorum derken kendileri baskına uğramışlardı. Şiddetli ateş altında kalan Türk savaşçıları 80 şehit verdikten sonra geri çekilmek zorunda kalmışlar. Sayhan'a geri dönmüşlerdi. General Delamain yeni gelen destek birliklerini de kuvvetine katarak bu sabah Sayhan'daki Türk mevzilerine saldırmıştı. Kanlı çarpışmalardan sonra akşama doğru Sanayeh'teki çadırlı ordugahlarına dönmüştü İngiliz savaşçıları. Döndükten sonra da bazıları günün olaylarını anı defterine aktarmışlardı. 6. Ayının sonu. Sayfa 56.